Merhaba arkadaşlar, Bulut'a Doğru Feyzli Abilerle Bulut Sohbetleri Podcast'inin 3. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk. Her zamanki gibi diğer mikrofonda da Berk Ülsoy var. Berk merhaba abi, nasılsın?
Merhaba, iyi akşamlar. Sen nasılsın?
Çok teşekkürler Berk. Arkadaşlar, sektördeki diğer Feyzli abileri de podcast'te davet etmek istediğimizi sizlere daha önce söylemiştik. İşte bu 3. yayında buna da başlıyoruz. Kendisinden rica ettik ve sağ olsun bizi kırmadı ve Emre Sevinç abimiz yayınımıza katılmayı kabul etti. Emre abi hoş geldin, nasılsın?
Merhaba, teşekkürler, iyiyim. Davet için teşekkürler. Benim için biraz sürpriz oldu. Yani sizi takip ediyordum ama böyle bir hani konuk olarak çalınca tabii insan bir fark ettiniz, böyle bir heyecanlanma durumu oldu.
Biz de heyecanlanıyoruz abi. Biz de daha 3. yayınımız. Hani bu işlere çok daha yeni başladık. Evet. Zaten hani yayın öncesinde de görüyorsun teknik aksaklıklarımız oldu, şeylerimiz oldu. Evet. Ya yani biz de senin kadar tecrübesiziz, öyle söyleyeyim. Emre abi, öncelikle bir kendini tanıtır mısın? Kimdir Emre Sevinç? Bununla başlayalım. Ondan sonra ben hemen şeyi söyleyeceğim. Bugünkü konumuz ne ve neyin üzerine gideceğiz, ama öncelikle bir seni tanıyalım.
Emre Sevinç, yarışmaya, programa Belçika'dan katılıyorum. Belçika'nın Antwerp şehrinden. Bu programın bağlamında konuşmak gerekecek olursa, şu anda kısa bir süre önce ortaklarımla TM Data ICT Solutions diye küçük bir danışmanlık şirketi kurdum. Yaklaşık 21-22 sene Türkiye'de ve Belçika'da, başka ülkelerde değişik projelerde, değişik kurumlarda, değişik rollerde görev aldıktan sonra işte şirketlere danışmanlık yapmak üzerine küçük bir danışmanlık firması kurduk geçen sene sonuna doğru ve ana faaliyet alanı olarak da neleri belirledik? Kendimize şunları seçtik. İşte bulut bilişim, bu programda en alakalı kısım bulut bilişim. Bunun sebeplerinden bir tanesi de neydi? Çünkü işte bu konulara da çalıştık. Ve şunu görmeye başladık. Bir bulut bilişimin hani bunu üreten şirketler var. Nedir işte Microsoft'u başta olmak üzere işte Amazon, Google, diğerleri. Bunu kullanmaya çalışan şirketler var. Fakat bunu kullanmaya çalışırken bunun bu baş döndürücü gelişme hızına, ki siz de çok iyi biliyorsunuz.
Evet.
Hani 3 günde bir yeni servis duyurulmazsa dövüyorlar. Yeni servisi yok mu Microsoft? Yeni servisi yok mu Amazon? Hani 5 günde bir, ayda bir böyle çekirdek çitletir gibi yeni servisler çıkıyor. Bunların entegrasyonları falan. Dolayısıyla bu konularla ilgilenen insanların bile başını döndürecek bir tempoda çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla bu konularda danışmanlık yapmanın gerekli olduğunu düşündük. O yüzden böyle bir şeye giriştik.
Hayırlı benim olsun.
Teşekkür ederim. Çok hayırlı teşekkürler. Olsun, evet. Umarım olur da hani yeni başladık sayılır. Geçen senenin sonuna doğru. Benim bu şirketteki rolüm de hani biraz da şimdi garip bir durum oldu. Normalde şirketi kurmadan önce hep bir yerlerde çalışma durumu olmuştu benim için. Dolayısıyla bir yere giriyorsun. Şey belli, hani pozisyon belli, ünvan belli. O şeye başvuruyorsun. Hani birisinin ya da bir organizasyonun organizasyon şeması içinde yöneticilerin düşünceleri çerçevesinde verdikleri bir ünvan oluyor. Fakat şimdi hani şirket kurunca peki o zaman hani tamam, ortak şirket kurucususun, ortağısın ama ünvan olarak ne şey yapacağız? Ya kendim ben tanıtırken CTO, Chief Technical Officer olarak tanıtıyorum. Türkçe nasıl diyorlar bilmiyorum açıkçası.
Abi ona Türkçe çok nasıl diyorlar öyle şöyle söyleyeyim. Onun Türkçe yok, tam CEO, bir karşılığı yok yani. Yani nasıl söylüyorlardan daha ziyade ona daha bir Türkçe karşılık bulunmadı. Türkiye'de de CTO deniliyor ama çok bilinen CTO'da, de bir kavram değil açıkçası.
CTO İngilizce Chief Technology Officer'ın kısaltması CTO. Kendime böyle bir ünvan uygun gördüm. Bunun tabii hani sebeplerine sonra belki gelebiliriz. Çünkü biraz da tabii şey, bazı bu bilgi işlem sektöründe bazı şeylerin tanımı ya da kullanım şeyi çok net. Bazılarınki ise biraz daha flu, biraz daha bulanık, bağlama göre bazen değişebiliyor. Çünkü insanların aklında çok farklı şeyler canlanabiliyor. Biraz da kendi çevrelerine göre, kendi geçmişlerine göre. Çok kısaca söylemek gerekirse hani CTO, Chief Technology Officer dendiğinde bunun hani sözlük, ansiklopedik tanımı bir şirkette ki teknoloji ve bilim, teknoloji konularında executive level, yönetim seviyesinde, karar verme yetkisinde, üst düzey karar verme yetkisinde olan kıdemli yönetici gibi bir anlamı var. Bu biraz bulanık, muğlak dememin sebebi ise şu. Hani şimdi bizimki gibi küçük danışmanlık firmasında da hani CTO diyebilirsin. efendim böyle devasa işte 50 bin kişilik
firmada da CTO var.
Başında da CTO var. Evet. Efendim belli bir ürün geliştiren, daha böyle klasik startup yani çok tekil belli hedefe yönelik belli bir ürünü olan bir startup'ın da CTO'su. Fakat bunların pozisyonları, durumları bir kısmı mesela işte böyle klasik ürün temelli startup'taki bir CTO'nun vaktinin büyük bir kısmı mesela kod yazmakla en azından bir sürümle öyle geçiyor olabilir.
Biraz daha engineering manager'ın gelişmişi gibi.
O tarafta olabilir. Dolayısıyla hani CTO'nun sözlük tanımını, ansiklopedik tanımını vermek kolay. Ama... Fakat bunun pratikteki yansımaları biraz da şeye bağlı oluyor. O kişinin çalıştığı şirketteki, organizasyondaki işte onun çapına ya da onun faaliyet alanına bağlı olarak biraz değişebiliyor. Güzel. Ama genel olarak böyle diyebiliriz. Benim kendimi bu şekilde tanıtmamın sebebi de diğer ortaklarım işin o kadar teknoloji tarafında değiller. İşin daha iç tarafıyla ilgili şeylerle uğraşıyorlar. Dolayısıyla müşterilerimizle ya da işte potansiyel müşterilerle falan görüşürken hani her türlü teknolojik konuşmayı benimle yapabilirsiniz. İnsanlarda çünkü şey olabiliyor. Hani bu karşıdaki kişi teknik olarak hani hangi seviyede konuşabiliriz falan gibi çekinceler olabiliyor.
Tabii.
Her türlü teknik anlamda hani ben o kısımlarla ilgili benimle konuşabilirsiniz mesajını vermek için biraz da bunu kullanıyorum.
Anladım.
Kısaca böyle diyebiliriz.
Çok güzel. Onun dışında çok kısa bir şey sorayım. Hani şu öncelikle tekrardan hayırlı olsun diyelim. Umarım hani daha da büyürsünüz ve istediğiniz hani hedeflerinize ilerleyebilirsiniz. Bunun zaten hani son kısmını anladık ama biraz daha şeye geri dönebilir misin? Türkiye kısmına ne yapıyordun? Hani insanların seni tanıması adına nereden mezunsun mesela? Hani biraz daha kariyerinle ilgili konuşalım mı başlangıçta?
Akademik ve teknik özgeçmişimde... Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği. TÜ'den sonra ondan sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nin de yüksek lisans Cognitive Science, bilişsel bilim yüksek lisansım. Evet. Şey olarak da kariyer olarak da profesyonel yaşantı olarak da işte değişik yerlerde çalıştım. Bunlardan en büyüğü herhalde en uzun süre çalışmış olduğum yer Bilgi Üniversitesi. Ama akademik tarafında değil, yazılım geliştirme tarafındaydı öncelikle. İşte Bilgi Üniversitesi'nde değişik projeler yaptık. En uzun soluklu projemiz Türkiye'nin ilk online eğitim sistemi MBA, Bilgi MBA. Hı hı. Halen devam ediyor sanırım. İlk YÖK tarafından onaylı MBA tamamen uzaktan eğitim programının altyapısını geliştirmiştik.
Çok güzel.
Tüm işte o ders içerik yönetim sistemi, öğrenci sistemi falan. Oradaki işte küçük bir ekiptik. Orada da uğraştığım şeyler çok programlama ağırlıklıydı. Yani işte veri tabanı, arka taraf. Hani şimdi o zamanlarda böyle bir terim geçmiyor da günümüzde işte full stack software developer dedikleri türden. Yani sistem yönetimi de efendim veri tabanı da ondan sonra.
Allah ne verdiyse her şey sizdeydi yani.
Web aplikasyon tarafı da işte ön tarafta HTML'i, JavaScript, şusu busu falan filan. Tüm bunlarla yani ekip zaten birkaç gibi ekipti. Ben de o ekibin bir parçası olarak bütün bunlarla uğraşmak durumunda kaldık. Ondan sonra işte bir askere gittim, geldim. Sonra Bilgi Üniversitesi'ne yine Bilgi Üniversitesi fakat bu sefer oradan yazılım geliştirme tarafı değil. Bilgisayar bilimleri bölümünde yaklaşık bir sene hocalık durumu oldum. Ondan sonra da Belçika'ya geldim. Belçika'ya geldikten sonra değişik kurumlarda hani hem akademik hem endüstriyel kurumlarda değişik yerlerde çalıştım. Bir kısmında... yine böyle yazılım, işte hem sistem yönetimi hem yazılım geliştirme. En son büyük bir işte kendi alanında bir numaralı bir makine üreticisinde, uluslararası bir makine üreticisinde buranın Belçika'daki araştırma ve üretim merkezinde yaklaşık 2 sene data officer olarak çalıştım. Şimdi böyle tabii hani kendini tanıt deyince hangi perspektiften falan ne kadar kısıtlama ne kadar detaya girmeli bilemiyorum. Biraz
yok,
böyle belki böyle küçük olabilir dinleyenlerim. Ama herhalde fikir sahibi olmuşlardır. Yani evet. Köken olarak matematik mühendisliği bilmeyenler işte İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği. Şimdi program belki biraz değişmiş olabilir ama benim zamanımda birkaç sac ayağı vardı. İşte temel matematik, uygulamalı matematik, mühendislik derken işte inşaat mühendisliği, makine mühendisliği temel dersleri ve yazılımla ilgili temel bilgi işlem, bilgisayar bilimleri derslerinden müteşekkil bir programı vardım. Bilişsel bilim yüksek lisansı Boğaziçi'nde de o da bir şey, hayatım öyle geçti benim, böyle bir multidisipliner karma programlarda. Orada da bilgisayar, felsefe, psikoloji ve dil bilim derslerinden, dersin kombinasyonundan oluşan bir yüksek lisans programıydım. İşte yapay zekası da vardı, işte sinir bilimi de vardı, felsefesi de vardı, sembolik mantığı da vardı. Varoğlu var, böyle bir karmaşık bir program. Orada bir şeylerle uğraştık. Hem doğrudan yüksek lisans yönelik hem ekstra bazı çalışmalar.
Çok güzel.
Ondan sonra işte daha da hani daha çok uzatmak istemiyorum çünkü laf lafı açıyorum.
Evet abi bizim zaten şey...
Ona göre devam etmek şey olabilir, daha iyi olabilir.
Podcast'in tam şeyi de o zaten, hani iki haftadır çekiyoruz, onun dışında da bizim Berk'le konuşmalarımız da öyle. Bir şeyden bir giriyoruz, başka bir yerden çıkıyoruz. Evet. Öyle olabiliyor yani, laf lafı açıyor senin de söylediğin gibi ama çok teşekkürler kendini tanıttığın için. Ben bunu özellikle istedim ve hani sen dedin ya orayı da anlattım, burayı da anlattım. O önemli değil, ben özellikle bunun olmasını istedim çünkü hani nereden, kiminle buluştuğumuzu bilmiyoruz. O insanlar da kimin konuştuğunu bilsinler istiyorum. Hani evet, biz kiminle evet, muhatabız evet, onu bilsinler evet, istiyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Emre abi biz bugün seni neden davet ettik? Şimdi öncelikle seni çok seviyoruz. O yüzden davet ettik. Seninle konuşmak hoşumuza gideceğini düşündük. O yüzden davet ettik ama bunun yanında da bugün biraz yapay zeka konusunda konuşmak istiyoruz. Bu yapay zeka nedir? Bu alanda konuşmak istiyoruz. O yüzden bu alanda da hani çalışmaları olan bir insan olarak seninle konuşmak istedik ama senden önce ben Berk'e dönmek istiyorum. Berk, bunu daha önce seninle konuştuk hani şeyde offline olarak. İkimiz de bu yapay zeka konusunda çok fazla bilgi sahibi olan insanlar değiliz. Sen yapay zekayı nasıl görüyorsun? Hani bir yazılımcı olarak, bir sektör profesyoneli olarak sen bir yapay zekayı nasıl görüyorsun? Bugünkü durumu nedir? Veya yapay zeka dedikleri zaman senin aklına ne geliyor? Buradan başlayalım mı? Ne dersin Berk?
Başlayalım ama başladıktan sonra durma noktam çok hızlı gelecek. Çünkü benim de yapay zeka ve machine learning konusundaki bilgi gayet hani kibarca söyleyebilirsem gayet sınırlı bir alana dair. Dolayısıyla ben de Emre'ye bakıyorum burada bize aydınlatması için. Benim görebildiğim kadarıyla hani bu görebildiğim kadarıyla dediğim zaman zaman zaman önüme gelen geçmişteki raporlardan kaynaklı, zaman zaman gördüğüm başka yerlerden kaynaklı. Şu anda yapay zeka ve machine learning konusunda ciddi bir eğilim, ciddi bir çalışma var ve fakat sektörde bizim gördüğümüz yapay zeka veya ML olarak önümüze getirilen, pohpohlanan şeylerin çok büyük bir çoğunluğu da esasında arkada herhangi bir yapay zeka teknolojisi de kullanmıyor. Bu konuda çıkan raporlarda olduydu yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla burada benim aklıma şu geliyor. Yani AI nedir? ML nedir? Hani biz bunları birbirinden nasıl ayırabiliriz? Bu konulara son derece sıfır noktasından yaklaşan birisi bu terimleri duyduğu zaman neler düşünmeli? Aklında ne gibi bir ışıklar yanmalı? Mesela ben bu soruyu Emre'ye sormak istiyorum.
Yani şuradan başlayalım diyorsun. En öncelikle bir temeli koyalım. Çünkü biz bile hani bu sektörün profesyonelleri olarak, uzun zamandır bu sektörde çalışan insanlar olarak bizim bile bu alanlarda bilgimiz kısıtlı. O yüzden öncelikle bir temeli doğru oturtursak, hani AI ve machine learning konularında bunlar nedir? Ve diğer hani bizim yıllardır yaptığımız bu yazılım geliştirmeden farkları nelerdir? Bunları bir oturtabilirsek üzerine daha geniş şekilde konuşabiliriz diye düşünüyoruz sanırım. O yüzden hemen sana dönelim Emre abi. Başlayalım. Nedir bu yapay zeka, AI dedikleri? Sen bunu nasıl tanımlarsın?
Ben sizinle sizden bazı program başlamadan önce bazı sorular istemiştim. İyi oldu, bana yolladınız. Ben de o konuda bir çerçeve oluşturmaya çalıştım. Bazı notlar aldım. Onlara dayanarak konuşmaya çalışacağım. Öncelikle tanım yapmak kolay bir şey değil. Kendi kafama göre de yapmak istemiyorum. Genellikle bu gibi durumlarda ben bu alandaki en temel kaynaklara da yönelmeyim daha anlamlı buluyorum.
Evet.
Mesela ne yaptım? İşte bizim şirketin kitaplığından birkaç kitap seçtim. Şirketin kitaplığı değil tabii, benim kişisel kitaplığımdan ödünç alınarak oluşturulmuş bir kitaplık şu anda. Şimdi ne dedik? Yapay zeka dedik. Artificial Intelligence. Bu konuda lafı çok dolandırmaya gerek yok. Bu konudaki en temel kaynak benim de yıllar öncesinde kullandığım Stuart Russell ve Peter Norvig'in yazdığı Artificial Intelligence, A Modern Approach, AIMA olarak da geçen Tuğla gibi bir kitap.
Hı hı.
Çok da güzel bir kitap. Şimdi bu kitap, neden bu kitapla başlıyorum ben konuya? Yapay zeka dediğimiz alan çok geniş bir alan ve zaman içinde evrimleşen, değişim, yavaş yavaş değişim geçiren, son dönemlerde gittikçe hızlı bir şekilde değişim geçiren bir alan. Bunu en iyi gösteren, bu gelişimi, değişimi gösteren örneklerden bir tanesi de bu Russell ve Norvig'in meşhur Artificial Intelligence, A Modern Approach kitabım. Neden? Çünkü bu kitabın ilk hali sanırım 94 ya da 95. İşte benim üniversiteye başladığım dönemde çıkıyor. Bakın aradan kaç sene geçmiş. Ondan sonra 2000, 2003 ya da 2004'te ikinci edisyonu çıkıyor. Ben yüksek lisanstayken bunun üzerinden bizim hocalarımız Boğaziçi'nde bu kitabı da kullanarak, başka kitaplar ama bu kitabı da kullanarak bazı şeyleri anlattılar. Aradan yıllar geçiyor. 2010 civarı 3. edisyon çıkıyor ve 10 sene geçiyor. 2020 yılına geldik. Geçen ay mı, ondan önceki ay mı bu kitabın 4. edisyonu çıktı. Yaklaşık 1100 küsur sayfa. Yani benim okuduğum 2. edisyon bundan işte kaç sene önce, 17-18 sene önce 1000 sayfa civarıydı. Şu anda 1140 sayfa falan bir kitap. Sürekli güncelleniyor ve şöyle bir kısaca içindekilere göz attım, ön sözüne göz attım. Yazarların söylediği şu anda kitabın yani son edisyonu 1100 küsurluk sayfalık kitap neredeyse 1/4 %25'i yeni materyal. Bu ciddi bir rakam. Göndermede bulunduk, atıfta bulundukları makalelerin yaklaşık işte 1/3, 1/4 son 10 senenin makaleleri. İnanılmaz bir gelişim.
Yani 250 sayfalık kısım neredeyse kitap kadar.
İnanılmaz. Yani hani kitabın ismi aynı, yazarlar aynı fakat içerik sürekli güncelleniyor. Ta 90 94'te 95'te tabii ki temel kavramlar aynı ama a modern approach, yani günceli yansıtmaya çalışıyorlar. Güncel, hani hem işin teorisi hem de pratik uygulamaları bunu yansıtmaya çalışıyorlar. Güncellene 4. edisyona kadar gelmiş bir kaynak söz konusu. Buna bakarak yapay zeka, yani ben bu kitabı esas temel kabul ediyorum. Çok da şey pedagojik, zaten hani biraz bu konuyla ilgilenen insanların Peter Norvig ismini duymaması böyle imkansıza yakın.
Ben bile duyduysam.
Neden? Çünkü birincisi yıllardır Google'ın o arama kısmında büyük emeği var. Ondan öncesinde çok büyük çalışmaları olan bir üstad diyelim, bir hoca. Aynı zamanda pedagojik yanı çok güçlü, çok güzel böyle online kursları, video eğitimleri var. Bir kısmını ben de takip ettim. Yani Peter Norvig bir şey yazdığında onu okuması ya da bir şey anlattığında seyretmesi her zaman büyük bir keyif ve her zaman ufuk açıcım. Şimdi bu hocalar Stuart Russell ve Peter Norvig nasıl tanımlıyor? Bu kitapta söyledikleri şey, yapay zeka işte öyle bir sistemdir ki etrafındaki bir şöyle tanımlıyorlar. Öncelikle bir sistemi bir agent, etmen. Agent deyince hani Türkçe'ye ajan demek istemiyorum. Çünkü ajan deyince insanların aklına böyle FBI ajanı.
Evet, o zor çevrilen bir şey.
Etmen yani karar alma yetisi olan, hani bir nevi böyle şey, kendi iradesi demeyeyim de hani şey, bizim klasik programları düşündüğümüzde bunlara bir irade atfetmeyiz.
Evet.
Fakat yapay zeka dendiğinde kastedilen bu işin teorik olarak idealinde etraftaki sinyalleri, girdileri, işaretleri alan, bunları işleyen ve bunlara tepki veren ve bunu dinamik olarak güncelleyebilen, öğrenebilen bir sistem olarak bunu belirtiyorlar. İlginç olan bir şey, yani bu tanımlama, sanırım bu kitabın ilk çıktığı ta 94-95'ten beri bu tanımlama var. Buna hala sadıklar. Fakat son baskısı, son edisyonunda, yani bir iki önce çıkan son edisyonda ilginç bir şey söylüyorlar. Bu tanım hala var. Yani işte yapay zekayı etrafındaki sinyalleri algılayan, o ortama göre uygun aksiyonları, uygun eylemleri üreten bir sistem olarak tanımlıyoruz diyorlar. Tabii bunu yapma yöntemleri çok değişik, algoritmalar çok değişik, veri yapıları falan olabilir. Fakat söyledikleri bir şey var. Daha önceki edisyonlardan farklı olarak bu 2020 yılında yapay zeka ele alırken bu kitapta şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Normalde bir yapay zeka sistemin tanımlanan faydayı, expected utility, beklenen fayda, o her neyse, bunu maksimize etmeye, yani en iyileştirmeye, çoğaltmaya çalışır. Öncesinde, şimdiye kadar bunu şey gibi düşünüyorduk diyor. İşte bu sistemin yapay zekaya tasarlayanlar, yapay zeka araştırmacıları, mühendislerim, senin maksimize etmen gereken, en iyi hale getirme gereken fayda fonksiyonu her neyse onu bir sana vereceğiz diye düşünüyorduk. Fakat şimdi konu öyle bir noktaya geldi ki bu bile tam belli olmayabilir. Yani yapay zeka sisteminin
onu da kendisi seçmesi,
onu belli da kendisi de öğrensin. Yani öyle bir, hani neden? Çünkü şeyi düşün. Hani tabii yapay zeka neye göndermede bulunuyor? İşte zeka, insan. Bir insan, sen piyasaya çıktığında, bir ortama girdiğinde yapman gereken şeylerdir. Bazı şeyler sana tabii ki söyleniyor. Yani işte şunu yaparsan iyi olur, bunu yaparsan kötü olur, bunu yaparsan ödül alırsın, şunu yaparsan ceza alırsın, bunu yaparsan para kazanırsın, şunu yaparsan para kaybedersin falan filan.
Şekillendiriliyor
fakat,
ama.
Ha, bazı şeyleri de kimse sana açık açık söylemiyor. Sen bazı şeyleri kurcalayarak, yoklayarak, birileriyle konuşarak, ne bileyim bazen problemler yaşayarak, bazen kavga ederek, bazen yaralanarak, bunları öğreniyorsun. Neden? Çünkü zeki bir sistemsin. Yani annenin babanın doğuştan sana verebileceği, açık açık söyleyebileceği bazı şeyler var. Öğretmenlerin okuldakilerin söyleyeceği bazı şeyler var. Arkadaşlarından öğrendiği bazı şeyler var. Fakat bu açık açık söylenen şeylerin dışında
onları sentezleyerek
zekalı, evet aynen öyle, sentezleyerek öğrendiğin hayatta kalmak ve işte başarılı olmak, bir şeyler yapmak, o her neyse o beklenen fayda, o faydanın ne olduğunu aslında biraz da şey, sen kendin keşfediyorsun. Hı hı. Dolayısıyla çok karmaşık bir şey yapıyorsun. İşte dolayısıyla bütün bu karmaşıklığı ele alan sistemlerin gelişilmesine yapay zeka diyoruz. Artık bakış açımız bu şekildedir diye bunu özellikle ön sözde belirtmişler bu son edisyonda.
Çok güzel.
Bu dikkatimi çektim. Şimdi güzel bir sorum. Berk'ten geldim. Siz az önce konuşurken. Hı hı. Şimdi yapay zeka nedir? İşte makine öğrenmesi nedir falan. Ben hani dediğim gibi kendi kendime konuşmak yerine bu soru geldiğinde şöyle diyorum. Valla yapay zeka nedir? İşte Norvig ve Russell'ın bu kitabında ele aldığı konulardan birisiyle ilgiliyse ben buna yapay zeka gözüyle bakıyorum. Detaylarına çok girmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi yani 1140 sayfalık bir kitap. Fakat hani neden şimdi yapay zeka, makine öğrenmesi? Şimdi yapay zeka biraz da problemli bir terim. Hani belki de ona şey, hani artificial intelligence yerine augmented intelligence demek belki biraz daha iyi olabilirdi ama çok geniş bir alan. Machine learning, deep learning falan diğer alanlar bu yapay zekanın bir parçası, bir alt alanı, bir alt uzmanlık alanı gibi düşünmekte fayda var. Yine kaynaklardan, kitaplardan buna cevap vermek yine benim işime geliyor, kolayıma geliyor. Neden? Çünkü bu kitaba baktığımda, Russell ve Norvig'in kitabına baktığımda bunda sembolik mantıktan tutun bilgi temsiline, planlamaya, oyunlara, efendim satrancına ya da bir labirent çözmeye, bu tür algoritmalardan başlıyor. Her şeye kadar gidiyor. İşte modern deep learning algoritmalarına kadar gidiyor. Yani çok geniş bir şemsiye. Onun dışında bir başka alanla ilgili iyi bir kitaba baktığımda hangisi? O da yine Boğaziçi'nden, şimdi sanırım Özyeğin Üniversitesi'ne geçti. Ethem Alpaydın hocamızın Introduction to Machine Learning. O da 4. edisyonunu çıkarttı. Kafa kafaya gidiyorlar gibi hani. İkisi de 4. edisyonunu bu sene içinde çıkarttım. Ethem Alpaydın hocanın Introduction to Machine Learning, makine öğrenmesine giriş kitabına baktığımda biraz daha, o da uzun bir kitap ama bu 1100 sayfalık kitaba kıyasla daha kısa. 500 yani eklerini çıkarsak olursak 500 küsur sayfalık bir kitap ve bu yapay zekanın daha bir alt alanını içeriyor. Peki hani tanımlarında nedir o alt alan falan diye konuşacak olursak, makine öğrenmesi dediğimizde daha çok benim aklıma gelen istatistiksel yöntemler kullanarak duruma göre adapte olabilen veri setini, yani herhangi bir veri kümesini modelleyen ve bunu da bazı işte istatistiksel algoritmalarla yapan, bu şekilde öğrenen sistemler aklıma geliyor. Yapay zeka ise bunu içeriyor fakat bununla kısıtlı değil. Yani böyle istatistiksel olmayan şeyleri de içeren, algoritmaları da içeren o en geniş alan olarak bakıyorum. Pratikte bu çok mu önemli? Pratikte bence çok önemli değil. Tabii ki bir şey yazarken, bir bilimsel makale yazarken ya da bir teknik rapor yazarken ayrıştırmak anlamlı olabilir. Fakat hani çok çok üst seviye, çok çok kabaca söylemek gerekirse yapay zekayı daha böyle bir genel bir çerçeve, genel bir şemsiye, terim gibi düşünebiliriz. Makine öğrenmesinde bunun bir alt alan, büyükçe bir alt alanı gibi düşünebiliriz. Öyle düşünmekte fayda var.
O zaman şöyle, gibi, pardon abi, tabii, lafını kesiyorum ama şöyle, evet, toparlayayım mı? Bir genel olarak ne anladığımı söyleyeyim. Sen orada eğer bir yanlışın varsa veya eklemek istediğin şeyler varsa onu düzeltelim. Öncelikle çok güzel bir şey söyledin. Bu benim kafamda bir hani küçük bir şimşek çaktırdı diyeyim. Bir hani bu kitabın 20 sene hatta 20 seneden fazla bir süre önce yazıldığını söyledim ve bu şunu gösteriyor benim için. Bu yeni bir alan değil aslında. Bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir alan ve uzun zamandır üzerinde en azından hem teorisini hem pratiğini uyguladığımız bir alan. İkinci söylediğin şey, bu kitabın 4 edisyonu olduğundan bahsettim ve son edisyonun bugün çıktığından bahsettim. Bu da bir başka şeyi gösteriyor. Bunun gelişme aşamalarını gösteriyor. Yani sürekli bir gelişen bir alan var ve bu alanda da biz sanki hani böyle sürekli bir milestone'a erişiyormuş gibiyiz ve 2020'de de bunun 4. milestone'una eriştik ve önemli bir noktaya geldik. Bunu gösteriyor. Bir diğer anladığım şey senin tanımından, şimdi AI Yani bu yapay zeka dediğimiz daha geniş bir kavram. Yani kavram olarak anlamamız gerekiyor. Biz bunu belki hatırlarsan ilk programda bulutu tanımlarken, daha doğrusu cloud native'i tanımlarken ne demiştik? Hani bu bir üst çerçeve, bunun altında birçok alt alan var, birçok özel spesifik bölüm var. Şimdi AI de bu şekilde. Eğer üst bir çerçeve, bunun altında çeşitli yöntemler, hani nasıl söyleyeyim, metotlar, tool'lar, araçlar var. Machine learning de bunlardan bir tanesi ve şu manaya geliyor. Makinelerin belirli istatistik yöntemlerini kullanarak belirli veri setlerinden bir sonuç ortaya çıkarması ve bu sonucu başka bir veri setine uygulandığı zaman başka bir sonuç ortaya çıkartabilmesi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir şeye, algoritmaya bir sürü veriyi veriyoruz. O veri sonucunda o algoritma orada mantıklı bir done ortaya çıkartıyor. Daha sonra o mantıklı done ile başka bir veri setine baktığı zaman bir sonuç ortaya çıkartabiliyor.
Aynen öyle.
Bunun
aynen
alt öyle alanı olarak ben bunu anladım. Eğer yani eklemek istediğim aynen veya öyle düzeltmek istediğim bir şey varsa sevinirim.
Son söylediğin şey özellikle belki de bu makine öğrenmesinin hani çok özü esası gibi bir şey. Aynı zamanda şeyle bir kontrast oluşturuyor. Geleneksel programlamayla neden böyle bir zıtlık, bir kontrast oluşturuyor? Onu çok kısaca değinmek gerekirse.
Tabii.
Geleneksel programlamada düşündüğümüz şey nedir? İşte bir müşteri için, bir sistem için bir çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Neyi soruyoruz? Yani problem nedir? Bize anlat. Gereksinim analizi. Karşıdaki de ne diyor? İşte şöyle bir sistem olması lazım. Şöyle şeyler girecek. Şöyle şeyler çıktılar olacak. İşte buna bastım, şöyle bir şey olacak. Bunlardan analiz edip en üst seviyeden başlayıp yavaş yavaş o sistemi olabildiğince gittikçe daha da detaylandırıp en de sonunda adım adım kodlarını yazacağımız, işte hazır kitaplıklarla falan birleşip ama sonuçta yine adım adım kodlarını yazıp işte buyurun bu sistem işte şimdi istediğinizi yapıyor mu yapmıyor mu test edelim diyebileceğiniz bir hayat döngüsü. Güzel. Şimdi en geleneksel yazılım bu şekilde tarif edebiliriz. Her bir problemi böyle çözebilir miyiz? Bir takım algoritmalar geliştirelim, bir takım kurallar geliştirelim. Bunları program koduna çevirelim ve bilgisayar bunu çok hızlı bir şekilde yapsın, çözülsün, işimize gücümüze bakalım, güzellik olsun, tamam. Fakat görüyoruz ki, yani gördük ki bunu böyle yapmak yerine, yani biz açık açık bu kodları yazmak yerine bir noktada bunun duvara çarptığını, duvara tosladığını gördük. Ne gibi örnekler verebiliriz? Çok geleneksel alanlar var. Mesela ses tanıma.
Hı hı.
Bir ses sinyali var. Bunu da dijital olarak kaydettik. Şimdi bu sinyalden sen bana yazıyı çıkart. Biz insanların çok kolay yapabildiği bir şey. Bilgisayarların artık iyi yapmaya başladılar İngilizce için. Ama yakın zamana kadar epey bir hata yapıyorlardı. Yani hani bunun gerçekten iyi olması gerekiyor. Çünkü hani şey gibi %20'si hatalıysa ya sen boş ver yapma. Ben sıfırdan ben kendim yapayım. Çünkü seni düzeltmekle mi uğraşacağım?
Aynen %95. Hani bize en az düzeltme tabii, şeyi verecek hani seviyeye böyle, çıkması tabii, lazım ki kullanılabilsin.
Yani geliyor ama yani %5 hata oranı az değil. %6, %7 az değil. Ya da çeviri yapıyorsun. Sistem işte çeviri yapıyor. Ya öyle yapmışsın ki ne dediğini anlamıyorum. Bari ben sıfırdan yapayım daha kolay olur benim için. O noktaya geliyorum. Şimdi şunu fark etti insanlar, araştırmacılar. Bunu böyle hani kuralları ya da bazı heuristik işte ipucu bazı şeyleri kendimiz geliştirmek yerine öyle algoritmalar geliştirelim ki hani sistem o veriyi verdikçe sistem gittikçe o çözmeye çalıştığımız problemi daha iyi modelleyebilir hale gelsin. Bizim tek yapmamız gereken şey ise buna olabildiğince çok ve kaliteli veriyle bunu beslemek olsun.
Yani sistem o veri setinden bunları kendi kendine öğrensin.
Evet, evet. Böyle bir yapı kurabilir miyiz? Böyle, şimdi şöyle bir şey de var. Bu tür şeyler tabii ki yeni değil. Neden? İşte 90'lı yıllarda da bu tür şeyler vardı. Günümüzde gerek de bu kitapların yazılma yani güncelleme sebepleri gerekse bu kadar popüler olma sebepleri çok da karmaşık değil. Bazı teknikler ümit vaat ediyordu fakat 94 yılındaki hesaplama kapasitesi
altyapıyla
2020 yılındaki hesaplama kapasitesi arasında dağlar kadar fark var. Bugün hepimizin elindeki cebindeki telefon yani işte telefondan böyle full HD falan film izliyorsunuz. Şimdi düşündüğünde elindeki cihaz saniyede kaç milyar işlem yapıyor ki o sana o filmi, görüntüyü bu kadar hızlı şey yapabiliyor, bu kadar hızlı akıcı bir şekilde gösterebiliyor. 94, 95, 98, 99, 2000 hatta düşündüğümüzde inanılmaz bir şey var. İşlem kapasitesinde ve hafıza kapasitesinde inanılmaz bir sıçrama var. Başka bir açıdan bakacak olursak bu iş çok ucuzladı. Yani o hesaplama gücü çok ucuzladı. Dolayısıyla 90'larda bu algoritmalar geliştirilirken ya tamam bunu yapıyoruz ama buna işte bu sisteme bu kadar veri besleyebilir miyiz? O kadar veri depolayabilir miyiz? Ne kadar kalitede bunu yapar? Kaç gün sürer falan filan denilen şeyler artık bunlar problem olmaktan çıktı. Ne zaman oldu bunlar? Biraz da belki de beklenmedik bir şekilde hani bu konularla biraz ilgilenenlerin tarihçide hemen görebilecekleri. Bu oyun sektörü sağ olsun. Oyun sektöründe tabii ne önemli bu özellikle bu üç boyutlu oyunlarda çok fazla hesap yapmak gerekiyor. Çok fazla o bütün o grafik dönüşümler, çevirmeler, üç boyutlu şeyler çok yoğun matris ve vektör hesaplarına dayanıyor.
Evet.
Bunları yapmak için de grafik işlemci üniteleri çok özelleşmiş, çok seri, çok paralel şekilde hızlı işlem yapabilen GPU dediğimiz grafik işlemci üniteleri. Nvidia başta olmak üzere diğer şirketler daha yani oyunların daha kaliteli olması için bu oyun sektörüne daha nüfuz edebilmek için, piyasa payını arttırmak için yıllarca bunlara yatırım yaptım. O kadar gelişmiş, o kadar güzel hesap gücü yüksek sistemler geliştirdiler ki.
Yan etkisi olarak yani.
Yan etkisi olarak ya bu sistem ne yapıyor? İşte grafik işi yapıyor, tamam da bu grafik işi neye dayanıyor sonuçta? Ya vektör matris işlemlerine. E peki bu vektör matris işlemleri aynı zamanda neyin bel kemiği? Bazı istatistiksel yöntemlerin bel kemiği. E o zaman bunları kullanamayız mıyız deyip kullanmaya başladıkları anda zaten gerisi çorap söküğü gibi geldi tabiri caizse. Bu sebeplerden bir tanesi. İkinci sebep 1990'larda 2000'lerin başında internet tabii ki vardı. Sosyal medya şimdiki gibi yoktu ama başlıyordu falan. Fakat büyük veri setleri, kaliteli veri setleri yani nedir? Efendim ses verisi, görüntü verisi, işte video verisi. Bunlar bir noktada bir patlama yaşadı öyle değil mi? İşte bütün bunların bir araya gelmesi ve tabii bu altyapıyı kuran devasa şirketlerin kullanması, kullandırmasıyla hani elimizde bu kadar veri var, bunlardan başka neler yapabiliriz, neler sağlayabiliriz? Yani hani nasıl desem, hani doğru zamanda doğru yerde olmak denen şey vardır ya.
Evet.
Hani bazı şeyler böyle gelişti, bir araya geldi.
Ve bir patlama yarattı.
Bu nokta o zaman patlama oldu. Yani son nasıl desem, son 5-6 senede olan gelişmenin haddi hesabı yok.
Evet.
Belki de son 15-20 senede o kadar gelişme olmadı.
Yani son onu ben de görebiliyorum. Özellikle bu alanda son 5 senede evet, yaşananlar evet. Şöyle bundan önceki 40 senede yaşananların 3 katı kadar filan bir gibi aynen bir öyle, bir durum var. İşte bu da senin söylediğin gibi yani GPU dediğimiz ünitelerin gelişmiş olması, bunların hayatımıza girmesi ve ucuzlaması. Hani bu da çok önemli evet. Bir etken. Onun yanında da çok yüksek veri setlerine sahip olabilmemiz bu modelleri eğitebilmemizi sağladı. Hani sen diyorsun aynen. Ya 94'te belki o model vardı ama o modeli neyle eğitecektim? Mesela hani bu bilmeyenler evet. için de bu eğitmeyi şöyle söyleyelim. Mesela bir resimde bir köpek olup olmadığını veya bir kedi olup olmadığını tamamen şu anda hani farazi konuşuyorum. Bir algoritmanın algılayabilmesi için ona içinde köpek veya kedi resmi olan binlerce fotoğraf gönderiyorsunuz ve bu fotoğrafla o algoritmayı eğitiyorsunuz. Ondan sonra işte oradaki noise'i temizliyorsunuz vesaire ve belirli bir şey oran yakalıyorsunuz. O oranda işte diyelim ki bu %97 oranında bu şey köpeği algılayabiliyor. İşte bu %97 oranına çıkabilmeniz için buna belki 200 bin tane içinde köpek veya kedi olan veya ve olmayan resim göndermeniz gerekiyor. İşte bu hani makine öğrenmesi dediğimizde o. Makine o resimlere bakarak, öğrenerek bir algoritma geliştiriyor. Evet. İşte bunu yaparken de Emre abinin söylediği gibi şeyi kullanıyor. Normal CPU'larla bunu yapamıyor. Çünkü normal CPU'nun hani bugünün konusu değil. Temeli ona uygun değil. Ama GPU'nun az önce de söylediğin gibi bazı özellikleri bu iş için çok uygun. Çok daha
biçilmiş,
uygun.
Biçilmiş kaftan evet. gibi cuk oturdu ve şey hani orada bazı işte tabii bunları programlamak kolay değil. Fakat bunların programlanmasını kolaylaştıran bazı kitaplıkları falan dilleri geliştirip de bunu yapay zeka araştırmacılığı önüne koyduktan sonra böyle bir patlama oldu.
Peki o zaman bu durumda gündelik hayatımızda ne gibi etkilerini görüyoruz? Hani bu şaşalı internete reklamlara yansıyanların dışında her gün yaşadığımız hayatı etkileyen ne gibi uygulamaları var Emre?
Şimdi çok basit birkaç yani ilk aklıma gelen birkaç örneği sıralamaya çalışacağım. Gerçekten de dediğin gibi böyle bir çok reklam yapılan bazı şeyler var. Arka tarafı biraz şey çıkabiliyor. Ya, o kadar da yapay zeka değilmiş diye. Fakat hani belki de çok da uzağa gitmeye gerek yok. Yani sizi bilmem ama ben herhalde birkaç günde bir Amazon'u kullanıyorum. Kitap yani Amazon Web Services değil de işte kitap tarafında. İşte bir kitaba bakıyorum. Ben bir kitaba bakıyorum. Amazon hemen bana birkaç kitap daha tavsiye ediyor. Ve çok mantıklı tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi yıllardır buna alışmışız. Artık hani çok sıradan geliyor. Yani zaten başka nasıl olacaktı ki? Bunu yapmasa zaten satamaz. Sadece Amazon değil. Artık böyle tavsiyede bulunmayan e-ticaret sistemi yok gibi bir şey. Evet ama...
Bu nasıl oluyor? Tavsiye,
yani onu nasıl... Yani neye dayanarak o tavsiyede bulunuyor? Ya da bazen saçma tavsiyelerde bulunabiliyor. Acaba neden öyle? Bunun arkasındaki bazı algoritmalar, tavsiye sistemlerim. Yine bunun arkasında istatistik ve bazı matris işlemlerim. Belki kimisi buna yapay zeka mı değil mi diye itiraz edebilir. Ama yine sizi bilmem ama Netflix'te film ve dizi izliyorum. O diziyi ne kadar izledim? Yarısından mı bıraktım? Dizi izledikten sonra iyi, ona artı puan mı verdim, eksi puan mı verdim? Hemen ardından başka bir şeye mi baktım ve kaç saniye sonra baktım? Ben kimim? Bunun etrafında epey bir bağlam bilgisi var. Yani o ürünle, o diziyle, o filmle nasıl etkileşiyorum? Benim tabiri caizse keyfimin modellenmesi. Acaba başka neler izlemek isterim? Ya da filanca diziyi izleme olasılığım nedir? Artık Netflix bana bunu söyler hale geldim. Çok basit, sıradan
dolayısıyla...
Ama arkasında neler çalışıyor? Bunları belki bir dinleyenler bir düşünsün, bir araştırsın. Onun dışında çoğumuzun, hemen hemen hepimizin cep telefonu, bazılarımızın evinde tırnak içinde akıl asistanlar var. Ne diyoruz? Okay Google ya da hey Alexa, bana şunu çal, bana şunu bul, bana şunu tarif et. Bunu dediğimiz anda bir kere kendisine hitap ettiğimizi tespit ediyor. Ondan sonra söylediğimiz şeyi yazıya çeviriyor. Yani bir laf ediyorsunuz, o bir akustik dalga, o bir ses sinyali. Onu metne çevirmesi gerekiyor. Düz yazıya çevirdikten sonra neyi kastettiğimizi anlaması gerekiyor. O başka bir iş. Onu anladıktan sonra onu işte ilgili o artık daha geleneksel program, fonksiyon, API çağrısına tasvir etmesi, ona eşleştirmesi gerekiyor. Böyle bir işte OK Google ya da Hey Alexa ya da her neyse bunu dedikten itibaren ta o istediğimiz sonucu elde edene kadar bir zincir var, bir süreç var. O süreç içinde en azından birkaç tane farklı yapay zeka alt alanı uzmanlığı devreye girmiş oluyor. Bir örnek. Ya da hepimiz e-mail kullanıyoruz ve hepimiz e-mail biraz bir süredir e-mail kullanan hemen herkes istenmeyen e-posta, spam e-mail bunun farkında. Günümüzde Gmail olsun, diğer e-mail sistemleri olsun bu istenmeyen e-postaların çok kolay filtrelendiğini görüyoruz. Eskiden böyle değildi. Yani çok uzun zaman öncesinde yaşı biraz daha büyük olanları bilir. Hani bir e-mail geliyor ama işte reklam e-maili mi, çöp e-mail mi, spam mi falan. Günümüzde pek çok sistem artık daha biz bir şey dememize gerek kalmadan bu çöplük e-mail, bu reklam, bu alakasız deyip onu hemen başka bir klasöre atıyor. Bir süre sonra siliyor. Bazen de bazı şeyleri biz işaretliyoruz. Bazen hata yapıyor. Yok bu spam değil bu. Hakikaten bu benimle ilgili. Lütfen bir daha bunu spam olarak işaretleme dediğimizde o e-mail sunucusuna ona bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Bunun için hangi algoritmalar çalışıyor? Bazı olasılıksal algoritmalar çalışıyor. Bu da yapay zekanın bir parçası.
Bu durumda sanki şöyle gibi oluyor. Biz kah bilinçli kararlarımızla, hareketlerimizle, kah hareket etmeyişimizle, tepki vermeyişimizle veya tepki verişimizle altta yatan sistemi esasında bir nevi eğitmiş oluyoruz.
Aynen öyle.
Öyle değil mi?
Tabii ki. Bir başka örnek. Bir şey satın alacaksın. Kredi çekmek istiyorsun. Küçük bir şey olabilir ya da ev almak gibi daha büyük çaplı bir şey olabilir. Bu krediyi nereden? Bir kredi kurumundan, bir bankadan. Bunu her gün binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi çok değişik ölçülerde, çok değişik kategorilerde kredi çekmek istiyorlar. Peki acaba sen bu krediyi öder misin, ödemez misin? Problem çıkar mı, çıkmaz mı? Sen iyi müşteri misin, kötü müşteri misin? Risk analizim. Üç kağıt yapıyor musun, yapmıyor musun? Sadece kredi şeyinde değil. Online sitelerde herhangi bir alışverişin döndüğü e-ticaret sitelerinde acaba bir problemli bir durum var mı? Güvenlik sistemlerinde sürekli bir network trafiği var. Acaba bunların içinde bir anomali var mı yok mu? İşte o anomali neye göre anomali, kime göre anomali, değişim nedir? Bunların tespitim, zaman serisi analizi. Bu başlı başına bir alan. Bunda ve işin içine tahminler giriyor ve çok kritik durumlar olabiliyor. Yani o riski neye göre hesaplayacaksın?
Kısaca şöyle diyebilir miyiz Emre abi? Pardon lafını kestim ama şeyden yani bu 90'larda bu biraz daha işin teorik ve akademik kısmında kalmışken artık 2020'lere geldiğimizde birebir hayatımızın içinde her gün kullandığımız bir şeye dönüşmüş durumda. Öyle. Bu senin verdiğin örnekler örnekler bana bunu çağrıştırıyor. Hani biz 90'larda bunu daha teorik olarak görüyorduk. Ama 2000'lerde, 2020'lerde artık biz bunu daha pratik olarak hayatımızda görmeye başladık.
Tabii. Yani bu konular, buradaki temel algoritmalar 1980'lerde, hatta 80'lerde, 90'larda, 2000'lerin başında bu konuyla ilgili araştırma yapan, yüksek lisans doktora yapanlar bunları öğreniyorlardı. Bunları ufak ufak geliştirmeye çalışıyorlardı. Ufak ufak denemeleri, ufak çaplı şeyler oluyordu. Fakat ne bileyim, bunları... işte banka gibi kurumlar, sigorta gibi daha geleneksel sektördekiler, onların her zaman çok verisi vardı ama dediğim gibi doğru yerde, doğru zamanda, doğru teknolojinin bir araya gelmesi ve işte efendim Google gibi, efendim Facebook gibi, Amazon gibi, Microsoft gibi şirketlerin biraz da hani
yatırım yapması.
Biz bunları yapıyoruz, hem yatırım yapmaları hem de bunlardan bahsetmelerin sonucunda sadece bu şirketler değil, daha böyle hiç yani daha teknolojiyi çok geleneksel kullandığını düşündüğümüz banka gibi, sigorta gibi şirketler de bizim de elimizde bu kadar veri var. Hani bizim başımız gelmiyor. Biz de bundan faydalanalım. Biz de daha riski daha hesaplayalım, bazı tahminleri daha yapalım diye bunları kullanmaya başladılar. Dolayısıyla yapay zeka sistemleri bazen böyle göstere göstere, işte akıllı asistanlarda olduğu gibi reklamı yapıla yapıla karşımıza çıkıyor. Bazen de hiç lafı geçmiyor. Yani siz bir kredi kartı başvurusunda bulunduğunuzda ya da bir e-ticaret sitesinde üçkağıt yapmaya çalıştığınızda ya da normal davrandığınızda bir yapay zeka sistemi var mı yok mu? Arkada bir machine learning sistemi var mı yok mu? Bunun reklamı bile yapılmıyor.
Ama var.
Bir şeyler çalışıyor.
Ama var.
Evet, var. Bir karar veriliyor. Farkında olarak ya da olmayarak bunun sonuçlarına maruz kalıyoruz.
Şimdi abi,
aynı zamanda da sisteme eğitmeye devam ediyoruz.
Şöyle bir şey daha ekleyeyim ben. Şimdi senin verdiğin örnekten şunu, Gmail örneğini vermiştin ya. Önceden e-mail, hani spamler daha fazla geliyordu. Bunu seçemiyorduk. Şimdi artık daha az geliyor. Bunun arkasında da bir machine learning algoritması çalışıyor. Bu işi yapıyor. Orada şunun farkını çok iyi anlatıyor bu örnek. Hani yapay zeka nedir ile normal, hani if clause nedir arasındaki farkı çok çok iyi anlatıyor. Hani bununla ilgili de sürekli bir şey, geyik dönüyor internette. Hani birçok gördüğümüz yapay zeka şeyi aslında bildiğimiz, bizim yıllardır yazdığımız if clause'ları. Hani if buysa else bunu yap, değilse bunu yap şeklinde zaten yıllardır kullandığımız şeyleri şimdi AI diye bize satıyorlar gibi bir şey de var. Hani karşı görüş de var. AI aslında o kadar gelişmedi. Biz zaten yıllardır kullandığımız şeye yeni bir isim verdiler diyor ama aslında öyle değil. Şöyle anlatayım ben onun farkında. Yapay zeka ile normal program arasındaki farkı. Şimdi biz 15 sene önce Gmail'i üzerinde, Gmail'in arka tarafında çalışan mühendisler şunu yapıyordu. If resmin üzerinde Nijerya'dan geliyor diye bir şey varsa hani bunu spam'a gönder. Yoksa normal inbox'a gönder. Şimdi ise arka tarafta bir algoritma çalışıyor. Binlerce Gmail'e gelen mailleri okuyor. Oralardan bizim davranışlarımıza göre, hani bunları silme şeyimize göre, tıkladığımız zaman hani onların yine gidip bir başka yerdeki bu bloklu sitelerin listesinden check ederek oraya mı yönlendirilmiş? Veya arka tarafta ne bileyim hani son blog postlarında bununla ilgili bir haberler mi dönmüş? Bunların hepsini analiz ederek bunu hiç o if clause'u yazmadan spam'a mı gidecek yoksa inbox'a mı gidecek diye otomatik olarak karar veren uygulama çalışıyor. İşte yapay zeka bu zaten. Hani şeyle arasındaki farkı da bu. Normal programla arasındaki farkı bu. Normal programda biz söylüyoruz şunu yap, şunu yap. Şöyle olsun, böyle olsun. Yapay zekada ise hani bu yazdığımız program biraz daha verilen datayla bunu ben böyle yapmalıyım, şöyle yapmalıyım diye kendi kararı veriyor. Zaten zeka kısmı da buradan geliyor.
Evet.
Diye
evet.
Düşünüyorum. Şimdi abi bu...
Yani...
Tabii. Buyur.
Abi kullanıcı açısından baktığımız zaman esasında arkada çalışan şey, hani dedin ya if clause'la mı yapılıyor, işte modern algoritmalarla mı yapılıyor? Kullanıcı açısından baktığımız zaman eğer bu kullanıcının işine gelen bir şey yapıyorsa esasında onun açısından arkada ne çalıştığının bir önemi olmuyor. Esasında tabii bu ki, da bir anlamda sürükleyici bir etken. Arka tarafta ne tarz bir altyapının seçileceğini de. Yalnız şurada benim sormak istediğim bir şey var. Hani hep dedik ya işte şu skoru veriyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Burada bir açıklamaya giriyoruz. Benim karşıma bazen şöyle bir term çıkıyor. Explainable AI diye bir ifade çıkıyor. Bu nedir? Bundan ne anlamamız gerekiyor? Açıklanamayan bir AI mı vardır? Veya?
Şimdi orada... şöyle bir son zamanlarda şöyle bir kaygılar gündeme gelmeye başladı. Az önce bir örnek vermiştik. Mesela işte bankadan kredi istiyorsun. Çok
ben kredi alamıyorum. Niye?
Aynen öyle. En sık verilen örneklerden bir tanesi. Şimdi eğer sistem klasik bir sistemse bu klasik bir sistem, klasik bir program da olabilir ya da işte bankanın bir mevzuatı vardır. 500 sayfa işte şöyle şöyle insanlara şu koşullara şu kredi verilir verilmez falan filan. Ya da bunun programa dönüşmüş hali. Şimdi böyle adım adım o az önce bahsettiğiniz işte if then else cümleleri, clause'ları şeklinde böyle açık seçik bir algoritma, bir program varsa bu isterse 1000 satır isterse 10.000 satır kurallardan oluşuyor olsun. Eninde sonunda eğer senin başvuruna olumlu ya da olumsuz bir şey geldiyse şey yapma imkanım var. Yani böyle çok salkım saçak karmaşık gibi gözükebilir ama biraz uğraşırsa da bak arkadaşım sen şurada şöyle yapmışsın bilmem ne ama bizim kurallara göre böyle o kurallar iyi mi değil mi o tartışılır. Ama en azından bir açıklamasını getirebilirim. Seversin sevmezsin ama en azından açıklama anlamında tatmin ederim. Yani açıkladım diyebilirim.
En azından böyledir diyebilirsin.
Yani sana verdiğim kararın arkadaki somut o karara götüren somut adımlar bunlardır diye anlatabilirim.
Akıl yürütmenin ne olduğuna işaret edebilirim orada. Fakat eğer benim sistemim istatistiksel bir sistemse sana vereceğim cevap şöyle olabilir. Valla işte bu sistem senin gibi ya da senin gibi olmayan böyle 100.000 kişinin durumlarını şey yaptı, değerlendi falan. Böyle bir olasılık fonksiyonu oluşturdu. Oradan böyle bir sonuç çıktı. Sen %49 çıktın. %50'yi geçmediğin için şey yapamıyoruz. Tamam da yani neden ben %49 çıktım? Ya bilmiyoruz. İşte onu sorma arkadaş. Yani şimdi neyini açıklayayım sana? Çünkü ben de tam şey yapamıyorum. Yani çünkü sistemin kendisi yani orada da şey yok. If then else clause gibi bir şey yok. Bir istatistiksel model var. Bir fonksiyon sürekli çalışıyor. Bir iterasyon oluyor. Orada bazı sayılar güncelleniyor. Yani bir takım bir matriste bir takım ağırlıklar var gibi düşünebiliriz. Buradan yola çıkarak sana şu cevabı verdi, bana bu cevabı verdi. Neye işaret edeceksin? Matrisin şu satır, şu sütununda nokta 2 yerine nokta 3 olsaydı bilmem ne olacaktı. Peki o neden nokta 2 oldu? Bunun sonu yok. Evet. Yani pratik anlamda. Dolayısıyla bu gibi hassas konularda yani işte acaba ayrımcılık mı yapıyor bana? Acaba bana zenci olduğum için mi krediyi vermedi? Valla bilmiyorum. Belki de öyle oldu. Ama olur mu? Ya ne bileyim. Yani sistem çünkü şey hani böyle çok kalın çizgilerle bunu kolay söylüyoruz ama işin teknik kısmına geldim mi bunu böyle tespit etmesi o kadar kolay olmayabiliyor.
Evet. Evet.
Ve yani çok ciddi problemler çıkabiliyor. Geçenlerde bu konularla ilgilenen insanlar biliyor. Hani böyle yer yerinden oynadı. Niye? Çünkü çok ilginç bir çalışma. Dediler ki ya biz böyle işte modern yapay zeka yöntemleriyle bir sistem eğittik. Bu sistem böyle bulanık bir fotoğraf verdin mi o fotoğrafın böyle daha net halini çıkartıyor. Aa inanılmaz hani bulanık bir şey vereceğiz bak çok faydası olur falan filan. Ondan sonra birileri dedi ki ya ben buna işte çekik gözlü bir fotoğrafın bulanmış halini veriyorum. Çıktısında gayet böyle beyaz Amerikalı bir şey çıkıyor. Bir başkası dedi ki ya Barack Obama'yı verdik. Yani bulanık hale getirdik.
Trump çıktı.
Verdik, bu sistemi verdik. Böyle beyaz bir tip çıktı. Ne alaka? Yani bu, siz bunu ne üzerinde ettiniz? Allah aşkına diye ortalık birbirine girdi.
Doğru.
Şimdi yani peki ama ya sonra bunun işte açıklamaları oldu falan filan. Şimdi bu çok göz önünde ve çok kalın bir şey olduğu için böyle tartışıldı. Fakat bunun çok daha nüanslı, incelikli bir, ve o kadar göz önünde olmayan bir versiyonunu düşünün.
Yani şöyle bir söyleyeyim ben Emre abi onunla ilgili de bizim hani Microsoft'un yazdığı bir chatbot vardı belki bir ara hatırlarsın.
Evet.
Hani chatbot şey öğrenecekti internet üzerinden sosyal medya üzerinden konuşmayı öğrenip şey yapacaktı. Evet. Chatbot iki gün sonra şey neonazi olmaya başlamıştı. Hani bu verinin şeyi de var ama arka tarafını da açıklayamadılar yani, hani. Bayağı bir problem olmuştu.
Yani kaynak kodun kendisine bakarsan böyle bir şey görmüyorsun.
Evet.
Ondan sonra belki Microsoft'un kullandığı o örnek veri setine bakarsan gene öyle bir şey görmüyorsun. Fakat bir anda bütün internetten gelen o muhabbetin bir alt kümesine bunu maruz bıraktığında o bir şeyler öğreniyor. Ama ne öğreniyor?
Evet. Ya bu nokta sonuçta çok güzel. Bu nokta çok güzel. Çok fazla tartışılıyor bu nokta. Hatta şöyle söyleyeyim şu hani Homo Sapiens'in yazarı Harari'nin son kitabı var Homo Deus. Onda bununla ilgili çok da karamsar bir gelecek de kuruyor. Hani algoritmalar mı artık bizi yönetecek? Biz algoritmaların şeyini mi insafına mı kalacağız diye bayağı bir onunla ilgili şey yapıyor, beyin jimnastiği yapıyor. Evet. Okumayanlar varsa da mutlaka tavsiye ederim. Ben kitapla ilgili bazı sıkıntılarım var, bazı noktalarda söyleyeceğim şeyler var ama genel olarak Sapiens kadar güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim bu Homo Deus'un. Özellikle bu algoritma kısmı da ilginç. Şimdi hemen şöyle bir toparlayalım çünkü artık sonuna geliyoruz. Hatta biraz da fazla zamanda aşmış olacağız bu şeyde, bu programda. Ama ben bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Çok keyifli devam ediyor sohbet. Fakat yavaş yavaş sonlandırmak adına ve bir şey daha sormak istiyorum. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hani bunu atlamadan, bunu bu konuya değinmeden bitirmek istemiyorum. Nedir bu konu? Hani public cloud, cloud'un bu AI ve ML ile bağı. Çünkü bizim bu podcast'imizin temeli biliyorsun hani bulutla alakalı. Biz bulut ve bunun çevresinde dolanıyoruz. Bununla ilgili şeylerle ilgileniyoruz. Hani AI ve ML direkt bunlarla bağlantılı değil ama bu konuyu da konuşmak istedik. Fakat şunu da atlamayalım. Hani sormak istediğim şey şu. Lafı çok fazla uzattım ama bu AI alanının, az önce söyledin hani GPU'lar gelişti, bu bize büyük bir katkı sağladı, datasetleri fazlalaştı, bu bize katkı sağladı. Peki cloud'un gelişmesi, cloud'un hayatımıza girmesi bu AI ve ML alanında bir katkı sağladı mı? Sağladıysa nasıl bir katkı sağladı, ne gibi bir faydası oldu? Bu konuya da biraz değinebilir misin?
Ben kendi adıma şöyle diyebilirim. Mesela bizim şirket açısından, TM Data açısından şöyle bir faydası oldu. Tabii ki yani bizim ve bizim gibi irili ufaklı pek çok şirket açısından kısa bir süre önce acaba bu iş olur mu olmaz mı, bu fikir saçma bir fikir mi değil mi diye denemek istediğimiz iki tane böyle proof of concept, iki tane prototip geliştirme, iki tane fikir denemek istedik. Şimdi detaylarına girmeyeceğim ama eğer bu bulut bilişim, hani ben biraz tersinden gideceğim, bulut bilişim olmasaydı ne olurdu? Eğer bu bulut bilişim, cloud sistemleri, mesela Microsoft Azure gibi bir sistem, ki bu farazi değil, hakikaten onu kullandık. Microsoft Azure'un bu Cognitive Services sistemi olmasaydı bu fikirleri deneyebilir miydik? Yani teoride evet, şöyle denerdik. Gidip öncelikle bir yerden bir sürü böyle veri seti falan filan bulmamız gerekecekti. Ondan sonra efendim o veri setiyle işte bir tane böyle çok kallavi bir graphical processing unit, GPU grafik kartları alıp bunları paralel şekilde çalıştırmamız gerekecekti. Sonra bunları böyle 8 falan bunları açmamız gerekecekti. Sonra falan filan maliyet, vakit. Ya da hemen işte Microsoft Azure Cognitive Services'in geliştirdiği bazı arayüzlerle şu tür girdide acaba istediğimiz şu tür girdiden şu tür sonuçlar alabilir miyiz diye haftalarca sürebilecek bir şeyi birkaç, hani abartı değil bu, gerçekten haftalar ya da belki ay, birkaç ay sürebilecek bir şeyi birkaç günde hemen pratik deneme imkanı, bu şey çalışıyor mu, şu model çalışıyor mu, çalışmıyor mu, bunu bir şeyle entegre edebilir miyiz, bunu yapma imkanı, bu inanılmaz bir nasıl desem, inanılmaz bir rahatlık, inanılmaz bir esneklik. Aynı zamanda esneklik. Neden esneklik? Yani maliyet açısından, hani çünkü de ki hani kafada kağıt üzerinde güzel bir fikirdi ama pratikte hani teknolojiden ötürü olası değil gibi ya da bir şey göz önünde bulundurmamışız. Ama bunu tespit etmek için ne yapman lazım? Bir implementasyon, bir şey yapacaksın, deneyeceksin, göreceksin. Eğer bu bulut bileşim sistemi, bu esnek altyapı eğer olmasaydı, mesela Microsoft bunu sunmasaydı, ne yapacaksın? Bunun için bir yatırım yapacaksın, belki bir daha büyük bir server alacaksın, ona bir şey kuracaksın, yazılımla falan filan. Ne oldu? Patladı. Şimdi bunlar elinde kaldı. Yani bu sadece yapay zekada değil, tabii ki başka şeylerde de çok benzer kaygılar gözülüyor. Yani ya ihtiyacım olduğu kadar kullanayım ve ihtiyacım olduğu sürece kullanayım. Özellikle bazı şeyleri hızlıca deneyelim. Eğer anlamlıysa yatırım yapalım ya da şimdilik şu kadar yatırım yapalım, yine kullandığımız kadar işte ödeyelim falan filan. Bu gibi şeylerde, yani bu işin ekonomisinde bunların muazzam etkisi olduğunu düşünüyorum. Eğer mesela Microsoft Azure ya da diğer cloud servisler olmasaydı bazı şeyleri pratik olarak hayata geçirmek çok zor olacaktı. Ve şuna da bağlayabiliriz. Geçenlerde senin Twitter'da söylediğin bir şey vardı. Hani şu anda insanlar bu API, evet, public API'ları kullanarak çok güzel şeyler yapabilirler. Benzer şey bu yapay zeka sistemleri için de geçerli. Çünkü sunulan o fonksiyon arayüzleri, sunulan API'ler sayesinde gerçekten çok hızlı ve çok pratik bir şekilde fikirleri deneyip bunları hemen başka şeylerle entegre edip sonuçlarına bakıp karar vermek ya da işte son kullanıcıya bir şeyler sunup geri bildirim almak çok hızlı, çok pratik ve bunun olmaması durumuna kıyasla çok daha düşük maliyetli gözüküyor bana.
Evet, yani şöyle bu bir
gerçekten
örnek.
Gerçekten muazzam bir avantaj.
Şöyle bir örnek vereyim ben. Çok güzel bir noktaya değindin. Evet, bir zaten o kesin abi. Yani cloud her türlü alanda entry bariyeri neredeyse ortadan kaldırıyor. Şimdi bunu çok, bu özellikle AI alanında bu çok daha anlaşılabilir durumda. Bakın ben şu anda önümde açtım. Şöyle bir örneğe bakıyorum. Bakın şimdi 12 core'lu 112 GB RAM'li 680 GB'lık temporary storage'a sahip ve 2 tane Kallavis GPU bulunan bir cihazın bir günlüğü $100 kiralayabiliyorsunuz gibi bir durum var. Sen aynı makineyi almak istesen, hani ben mesela modelimi eğiteceğim, böyle bir makineye ihtiyacım evet, var. Ben gidip bu makineyi...
Var, ihtiyacım var yani.
Tabii ben ki. Bu makineyi almak istesem bu makinenin fiyatı minimum $15,000. Bunu alacağım 6 ayda bu benim şeyime gelecek. Onu veri merkezime koyacağım, üzerinde yük koşturacağım ve ondan sonra bir saatlik ihtiyacım var. Ve senin söylediğin gibi prototip yapacağım mesela. O bir saat için ben $15,000 mı harcayacağım? Gerek aynen, yok. Bakın aynen. Bir gününe $100'luk böyle bir makine kiralayabiliyorum. Yani bu müthiş bir şey. Bundan 15 sene önce özellikle hani genç arkadaşlar bazen bunu anlamıyorlar. 15 sene önce bizim bu imkanımız yoktu. Ben bir prototip yapmak istediğim zaman veya bir proof of concept yapmak istediğim zaman bunu yapabileceğim bir makine arıyordum. Hani bu makineyi de bulamadığım için her şeyi kağıt üzerinde yapıyordum neredeyse. Hani evet, evet. Kafamda düşünüyordum.
Yapabildiğimiz evet. Yapabildiğimiz şeyler çok küçük çapta kalıyordu evet. 20 sene önce.
Evet yani.
Evde, garajda, ofiste yapılabilen şeylerin ulaşabileceği ölçek çok daha sınırlı kalıyordu bugüne göre.
Evet, şu anda işte o sınırı bu cloud mevzusu bayağı bir ortadan kaldırdı ve ben AI konusunda özellikle buna değinmek istedim. Çünkü AI dediğimiz Emre abinin söylediği üzere... GPU gücüne ihtiyaç duyuyor. Yani bu modellerinizi eğitebilmeniz, bu modellerinizi yüksek gigabaytlı verilerle eğitebilmeniz için sizin o ortamı kurmanız gerekiyor. O ortamda az buz para değil, kendi evinizde kurabileceğiniz bir şey değil. Bunu işte böyle cloud ortamlarında çok daha ucuza, çok güzel şekilde ve çok hızlı şekilde halledebiliyorsunuz ve bu da bu alana girmek için bu entry bariyeri çok aşağı indirmiş durumda. Yani belki bu 15 sene öncelikle AI alanına giremezdiniz. Çünkü ne datanız vardı ne makineniz vardı. Şimdi hem datanız var hem de bunları çok ucuz şekilde halledebiliyorsunuz diyelim. Ve bugünü de artık kapatalım. Çünkü artık bir saate yaklaşıyoruz. Aslında daha çok konuşmak istediğimiz şeyler vardı. Hani ne yalan söyleyeyim. Senin de daha hani bu alana girmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen insanlara ne gibi şeyler sunabiliriz? Bunları konuşmak istiyorduk. Hani bunun üzerinde çalışmak istiyorum. Neler yapmam gerekir. Bunları konuşmak istiyorduk ama iyi de oldu aslında. Seni bir daha davet etmiş oluruz başka bir güne. Biraz da bu hani tamam. işe girmek isteyen insanların ne yapmaları tamam, gerektiğini ki. Konuşuruz. Emre abi çok teşekkür ediyorum bizim programımıza katıldığın için. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin bir şey?
Şimdilik hayır. Ben teşekkür ederim. Benim açımdan da çok keyifliydi ve sizinle daha da uzun konuşmak isterim ama dediğim gibi bir saattir yaklaşık konuşuyoruz. Umarım dinleyenler keyif almışlardır ve umarım bir kısmı da bir şeyler öğrenmişlerdir.
Kesinlikle.
Ve beni en mutlu edecek şeylerden bir tanesi de geri bildirim almak. Yani iyisiyle kötüsüyle işte ya da sorular o Twitter üzerinden de başka şeyler.
Twitter'dan sana nasıl ulaşabiliriz abi? Hemen onu söyler misin?
Emre Sevinç dediklerinde bulabilmeleri
yani
lazım.
Yani @EmreSevinç mi senin?
Evet, @EmreSevinç. Tamam. Yapay zeka ile uğraşacak olan insanların da o kadar yapabileceğini
yani anlayacağım. Kesinlikle yani bilgisayar alındılarsa artık olur.
doğal zekaya güvenim tam yani.
Berk, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya da son zaman kapatmadan bir Microsoft övmek ister misin? Bak bugün hiç övmedik.
Olur mu ya?
Nasıl övmedik? Ben az önce dedim ki Microsoft Azure olmasaydı şunu yapamazdı falan dedim yani.
Yok ama daha spesifik istiyorum. Yani bugün bir daha spesifik bir Microsoft övmedik ama neyse bugün de böyle kapatalım. Başka bir eklemek istediğim bir şey var mı Berk?
Ben de Emre'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Muhabbetimize katıldığı zamanla ayırdığı için gerçekten çok keyifliydi. Umarız şu anda üstünden geçemediğimiz konularında bir sonraki sefer konuşma fırsatı buluruz.
Çok teşekkürler. O zaman Emre abi, Berk, ikinize de çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, daha önce söylediğimiz gibi artık 2 haftada 1 yapıyoruz yayını. 2 hafta sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. İyi günler.